Ayrım 7, sayfa 54. Kültür merkezi, kitap evlerinin, büyük bir müzenin, bankaların, restoranların ve bir katedralin bulunduğu bir bölgede. Geniş bir bulvarın kavşak noktasındaki büyük, görkemli taş bir yapı. Galeri ise giriş katındaki iç salonda. İki görevli heykellerin yerleştirileceği değişik büyüklüklerde küp şeklindeki kaidelerin yerlerini saptamaya çalışıyorlar. Galeri yöneticisi Ingrid, 40 yaşlarında, kumral saçları, jöleli hoş bir kadın. Bize çay hazırlıyor. Sina onunla da aynı rahatlıkta konuşuyor. Aynı jestler ve bakışlarla. Doğal bir bedensel yakınlığa, yatkınlıkla. Yine de aralarında başka türlü bir ilişki olup olmadığını düşünüyorum. Belli belirsiz bir tedirginlikle. Taşınırken çerçevelerinden çıkarılmış olan resimler düzgün bir biçimde yeniden tuvallere gerilmiş. Heykellerin tozu alınıp ambalaj artıklarından arındırılmış. Yarın öğlene kadar her şey bitmiş ve düzene girmiş olacak. Birkaç duyuru panosu da hazırlamışlar. Kokteylde ise beyaz şarap, peynir ve üzüm sunulacak. Sergide 20 heykelim sergilenecek. Bunların her biri bağımsız ama birlikte bir bütünlük de oluşturuyorlar. Serginin adı Topraktan Gökyüzüne ve ana tema doğa. Kullandığım taş, ağaç, cam, tel gibi doğal malzemeler gökle yer arasındaki ilişkiyi simgeliyor ve doğanın doğum öncesiyle ölüm arasındaki enerjisini yansıtıyor. Camı daha çok ışığı ve karanlığı, mermeri de sıcak ve soğuğu tanımlamada kullanarak görüntü ve gerçeğin farklılık ve benzerliklerini soyuta yakın figürlerle yorumlamaya çalıştım. Resimlerinde ise farklı tonlarda yumuşak, sert, bakır oksidi, küf yeşili, gümüşsü ve füme siyahlar hakim. Ön plandaki ayrıntılar boya katmanları ve fırça izleriyle belirginleşiyor ve tuvalleri birbirinden farklı kılıyor. Birkaç parlak kırmızı benek, bitki kökleri, ağaç ya da ağası dokularla patlamış tohumları anımsatacak biçimler, heykellerle uyum ve benzerlik gösteriyorlar. Ama resimler daha renkli ve formlar doğal biyolojik oluşumların büyüteç altındaki görünümlerini çağrıştırıyorlar. Elimizdeki saplı çay bardaklarıyla duvarlara dayanmış resimlerin, darmadağın heykellerin arasında geziniyoruz. Dışarıdan baktığımda bütün varlığım, duyularım ve yaratma inadımla saatler boyu delicesine uğraştığım, kavga ettiğim ve seviştiğim bu çalışmaların nasıl ve neden bu biçim ve renklerle ortaya çıktıklarını bilmiyorum. Tam olarak ne anlama geldiklerini de. Bu kızıla çalan siyahın içindeki menekşe lekeler bir gün batımı belki de. Şu tellere dolanmış abanos figür ya da mermerin içinden çıkıp yukarı doğru uzanan kızıl camlar ölümün ve ateşin biçimleri. Şu tablodaki koyu yeşiller ormanların nem kokusu, çürüyen şeyler. Birbirine geçmiş taş bloklar, kapalı bir huzursuzluk ve işte oradaki çıngıraklı beyaz boş küp bütün sabahlar. Görebildiklerime ve yaşadıklarıma ilişkin her şeyi böylesine onarılmaz biçimde çarpıtan, bilmeceye dönüştüren gücün ne olduğunu bilsem, şu ana kadar hep yanılmış olduğumu anlardım. Bu siyah, gergince yukarıya uzanan taş, soluk alıyor sanki, gece gökyüzü gibi canlı, diyor Sina. Niye küçümsedim ki onu? Sandığımdan daha duyarlı ve dikkatli. Açığa çıkmışım gibi yetersizlik duyuyorum birden. Bu taş bir meteorun parçası da olabilir ama geldiği yer toprağın altı, diyorum. Çalışmaya başlarken bir düşünceden mi yola çıkıyorsun, diye soruyor. Kendini ortaya koymak isteyen bir düşünce ya da duygu itiyor beni kuşkusuz. Biçimler, renkler böyle ortaya çıkıyor. Başlangıçta bulanık olan düşünce, yaratma aşamasında somutlaşıyor. Bazen bir görüntüden yola çıkıyorum ve o yeni bir biçim arıyor kendine elimin altında. Bir hareket arıyor. Beni harekete geçiren şey, yeterli güce sahipse, onun ardından gitmek için durdurulmaz bir istekle yanıyorum. Hayır, tam değil, diyorum. Benim hareket noktam yarı karanlık. Gizemli, karmaşık bir süreç bu. Yaratmak yalnızca düşünsel olmaktan çok öte bir çaba. Belki de boşuna bir meydan okuma. Zamandan bir şeyler koparmaya çalışmak gibi yani. Gülümsüyorum. Bu benim çocukluğum bittikten sonra dünya ile yüzleşmek için yarattığım gülüş. Parlak ama biraz ürkek. Ne kadar hoş gülüyorsun diyor yüzüme bakarak ve hemen gereksiz yere ileri gitmenin pişmanlığıyla hafifçe kızarıyor teni. Bir an saygısızlığa uğramışım duygusuna kapılıyorum. Gülüşüm utanç ve şaşkınlık karışımı bir durulmaya uğruyor. Ama bu öğrenilmiş bir geri çekilme ve hemen geri geçiyor. Yerini beklenmedik bir mutluluk dolduruyor. Küçük bir kahkaha atıyorum ve teşekkür ediyorum. Çok içten olduğunu, duygularını söyleyebilen erkekleri sevdiğimi söylüyorum ona. Bunu nazikçe ama olgun bir kadının övgülere alışkın duyarsızlığıyla, daha çok da öyle olduğunu göstermeye çalışarak söylüyorum. Yarım yamalak bir pişkinlikle, içine düştüğüm ve onun büyük olasılıkla habersiz olduğu akışa önlem olarak. Kırmızı ışık uyarıyor çünkü ve aklım araya bir duvar örmeyi, geri çekilmeyi, hatta hemen bir otele gitmeyi istiyor. Ne kadar acıklı bir yatsıma. Oysa o ilgiyle, anlamlı bir arayışla bakıyor bana. Gerçekte ne hissettiğimi, nereye doğru düştüğümü anlamaya çalışarak üzerime geliyormuş gibi. Gözlerine takılıyorum. İri, canlı, olağanüstü bir sezgi gücünün değişken pırıltılarıyla gizli bir keder arasında gidip gelen bu yıldızlarla dolu siyah gözler, bütün ayrılıklar, bildiğim bütün aşk acıları. O esmer yüz, dünyayı hafife almaya çalışan, biraz küskün ama sert ağız benim için ne kadar olanaksız, ne kadar uzak ve nasıl da yorucu bir arzu. Yürüyor ve biraz uzaktan sesleniyor. Eserlerini böyle bir arada, başkalarının beğenisine sunulmuş gördüğünde ne hissediyorsun? Başkalarının içlerinde ne olduğunu görmek için inatla ve şiddet boyutunda gözlerinizin içine bakması gibi bir rahatsızlık. Kendini bu kadar çıplak göstermekten ürkmenin çarpıntısı. Birilerinden senin gerçekten var olduğunu kabul etmelerini istemek, bunu dilenmek ya da bir iş, avuntu, kayıtsızlık ya da bir sürü yalan. Ona bunları nasıl anlatabilirim ki? Yabancılık. Onlarla aramda bir uçurum var. Onlar elimden, benden kaçıyorlar. Hem de hiç varamayacakları bir yerlere. Bunlar senin ama, senden çıktılar. Olabilir. Yine de ben kendime her zaman yaptıklarımdan, ortaya koyduklarımdan geriye kalan sıradan bir şeymişim gibi hissederim. Çok alçak gönüllüsün. Değilim. Bu içsel bir sakınma. Ben artık gitmek zorundayım. Akşama doğru gelip seni alırım, diyor. Çok işin var ama yeterince yardımcın olacak. Kolay gelsin. O gittikten sonra rahatlıyorum nedense. Zaman sınırlı. Düzenlemeyi bugün bitirmemiz gerekiyor. Yarına yalnızca son rütuşlar kalmalı ve ben açılıştan önce kendimle olmalı, hazırlanmalıyım. Ingrid, ben, iki genç işçi hızla işe girişiyoruz. Hepimiz deneyimliyiz ve ben kaprisli biri değilim. Beni almaya geldiğinde heykeller yerleşmiş, resimlerin yerleri de belirlenmiş oluyor. İşçiler yarın sabah asacaklar onları. Bana gerek yok. Biraz yorgunum ama o gelmeden önce lavaboda kendime çeki düzen vermeyi ihmal etmedim. Kötü görünmüyorum. Tam tersine. İçten gelen bir ışıkla aydınlanmış gibiyim. Yanaklarım renklenmiş, gözlerim parlıyor. Galeriden Sina ile birlikte çıkıyoruz. Sonra liman boyunca yürüyüp gemileri seyrediyoruz. Hava serin. Hafif bir rüzgar var. Bulutlar akşamın koyu mavisine elle boyanmış pembe mor lekeler gibi serpilmiş. Arka tarafta kentin ticaret merkezindeki gökdelenlerin silüetleri seçiliyor. Bir zamanlar Kuzey Denizi'nin azgın rüzgarlarına göğüs gererek dalgalarla boğuşmuş, yorulup yıprandıktan sonra da restorana dönüştürülmüş bir teknede görkemli gün batımına karşı oturuyoruz. Aramızda kocaman bir deniz ürünleri tabağı duruyor. Şarap içiyoruz. Caz müziği geliyor bir yerlerden. Burada ve onunla birlikte oluşumdan duyduğum sevincin yeterince tadına varamadığımı, bunu sonradan daha derin yaşayacağımı düşünüyorum. Genellikle böyle oluyor bende. Benzer anlarda görüntüler duyguları gölgede bırakıyor. sevinci bütünlüğü içinde duyabilmek, yalnız olmayı ve yeniden hayal etmeyi gerektiriyor. İştahla yiyor istiridyelerini. Bedeni uyumlu, kıvrak ve davranışları yumuşak. Kadınlarla ilişkilerinde erkekliğini en kaba saba yanlarıyla, katılık, yenilmez bir irade ve aşırı kendine güvenle ortaya koymaya çalışan tiplerden olmadığını, olamayacağını seziyorum. Erkek çocuklarına sunulan o sıkı, sert erkek rolü bu bedende hayat bulamamış görünüyor. Eğer bir kadın olsaydı ona aynı biçimde ilgi duyabileceğimi düşünüyorum ve bu garip düşünce bana o an son derece mantıklı görünüyor. Sahip olamadığına en çok yerindiği şeylerin tasasızlık ve yapmak zorunda olduklarına bir türlü yetmeyen zaman olduğunu söylüyor. İşi ve sosyal çalışmaları vaktinin tümünü alıyor ve özel hayatına ayırdığı sınırlı saatlere de sarkıyor. Ama bundan fazla yakınmamaya çalışıyor. Her şey kendi seçimi sonuçta. Özel hayatını düşünüyorum. Bir sevgilisi ya da sevgilileri vardır kesinlikle. Onlara yeterince zaman ayıramıyor demek. Onu her şeyden vazgeçirecek biri, büyük bir tutku yok ortada anlaşılan. Paylaşılan bir yalnızlık, birlikte seks ve arkadaşlık ama kesinlikle özgürlük. Düşündüğüm ne kadar gerçek bilemem ama o an inanmak hoşuma gidiyor. Nehrin karşı kıyısına bakıyor ve buranın kendisine İstanbul Boğazı'nı hatırlattığını, belki de bu kentte yaşamasının nedenlerinden birinin bu benzerlik olduğunu söylüyor. Ben aynı kanıda değilim. Bu onun yarattığı, gereksindiği için yarattığı bir benzerlik diye düşünüyorum. Coşkuyla ve daha çok o konuşuyor. Bana çocukluğundan, kendini hep bir şelaleye atar gibi geçirdiği ilk gençlik yıllarından, Üsküdarlı balıkçılardan, leylak ve fesleğen kokularından, Kız Kulesi'ne yüzdüğü yaz sabahlarından, çiçek pasajındaki ilk sarhoşluğundan söz ediyor neşeyle. Eve geç kaldığı ve annesinin pencerelerde beklediği gecelerden, Galata meyhanelerinden, arkadaş olduğu küçük simitçi çocuklardan. Yüzüme, gözlerime bakarak konuşuyor. Onu dinlerken yurt özleminin gözle görülebilir bir şey olduğunu anlıyorum ve özlemi onun yüreğinden benim içime doğru akıyor. Müzik can çekişiyor. Davulların yavaşlayan ritmi üstüne acılı bir erkek çığlığının titreşimleri dökülüyor. Bunca özleme rağmen neden burada hala? Hayata ilişkin olguları yaşandığı biçimde tas tamam anlatmanın olanaksız olduğunu, rastlantı ve olaylar birbirine eklenirken sapmalar, çatallanmalar olabileceğini, bağlantı eksiklikleri ve doku uyuşmazlıklarının belli imkansızlıklar ortaya çıkarabileceğini anlatıyor. Bu durumda bir sürü ayrıntıyı atlamanın farklılık, benzerlik, ütopya ve inançlar konusunda eksik değerlendirmeler yapmanın kaçınılmaz olacağını söylüyor. Düş kırıklıklarını, dildeki pas tadını, umudu ve korkuyu anlatmak o kadar kolay mı? Simgelerle konuşuyor. Kendini anlattıklarının acılığından korumak istermiş gibi. Bir insanı yerinden yurdundan eden durumlar, tepkiler, kırgınlıklar ve zorunluluklar anlaşılmaz olmamakla birlikte, kimin kime ne yaptığının ve bir tarafın öbür tarafa kafa tutma başarısızlığının insanı nereye sürükleyeceğinin önceden bilinmezliğini vurgulamaya çalışıyor. Ya da ben öyle anlıyorum. Ona söyleyebileceğim birçok şey sözü edilmeye değer görünmüyor birden bana nedense. Hem de hiç. Susuyorum ve kendimi alçalan, kararan güne bırakarak dinliyorum onu. Bir an aramızdaki cinsiyet farkının yok olduğu, birbirimize yaklaştığımız duygusu geçiyor içimden ama bütün toplumsal rollerinden arınmış olarak bedeni, elleri ve asıl gözleriyle öylesine yürekten konuşuyor ki farkında olmadan beni etkilemeye gayret ettiğini düşünüyorum. Aramızda insan olmanın ötesinde kesinlikle kadın ve erkek olduğumuzu doğrulayan bir yakınlaşma olduğu çok açık. Bunu ikimiz de görüyoruz ve o benim gibi yapmacık bir biçimde gizlenmeye çalışmıyor. Bana herhangi bir konuk, arkadaş ya da kardeş gibi bakmıyor. İlgisi gösteriş ya da teslim alma arzusundan da doğmuyor. Fakat bilmek, derinliğimi yoklamak, en önemlisi de anlaşılmak istiyor. Birkaç gün için bile olsa, içtenliği bu kendiliğinden ve engellenemez sevilme arzusundan doğuyor belki de. Gecenin geri kalanında dernek lokalinde oturuyoruz. Eski bir apartmanın giriş katında bir daire burası. Kapıya ve büyük salonun görünür yerlerine sergimin afişini asmışlar. Işıklar loş. Dipteki barın uzun bacaklı sandalyelerinde oturan iki kişi takım elbiseler giymişler ve oturuşları, bıyıkları ve suskunluklarıyla karanlık işlerle uğraşan adamlara benziyorlar. Kağıt ya da taş oynayanlar da var masalarda. Sigara dumanı yoğun. Salonun bir kıyısındaki hafifçe yükseltilmiş zeminde bir bateri ve orgla kocaman hoparlörler görülüyor. Bizi karşılayanlarla birlikte salondan ayrılmış bir bölümdeki büyükçe oval masaya oturuyoruz. Grupta kadınlar çoğunlukta ve sohbet etmek istiyorlar. Bana konukları olmam dışında ilgi gösterme nedenleri Türkiye'den gelmiş bir kadın olmam. Konuşacak çok şey olduğunu düşünüyorlar. Politik sorunlar, kadın sanatçı olmak, aile içi ilişkiler ve feminizm üzerine sorular soruyorlar. Bu soruların bana sorulması derneğin sık sık kadın sanatçıları konuk etmesi nedeniyle olabilir. Soruları doğrudan yanıtlamak yerine karşılıklı konuşarak onların ne düşündüklerini anlamayı yeğliyorum. Bağımsız, ekonomik bakımdan kendine yeterli, annelikle kariyer yapmayı bir arada yürütebilen bir kadın olabilmenin bedelinin ağır olduğunu söylüyorlar. Bu ülkede yabancı konumunda yaşamak zorlukları arttırıyor. Konuşmaya birkaç erkek de katılıyor. Böylelikle sohbetin politikaya kayması kaçınılmaz hale geliyor. Küreselleşme yalanları, tek tip insan olmaya zorlanma, uygarlıklar çatışması konuları yüzeysel yorumlarla önüme geliyor. Asıl amaç konuşmak sanki. Konuşarak, bir şeylere ucundan bucağından da olsa katılarak var olduğunu hissedebilmek. Beni bırakmış ilgisizce salonda dolaşıp duran Sina'yı göz ucuyla izliyorum ve kendimi bu kadar ciddi konulara kafa yoracak durumda hissetmiyorum. Neden benim masamda oturmadığını biliyor. O duyguyu iyi tanıyorum. Çünkü daha önce de gördüm ve ben de yaşadım. Başkalarının ilgisi ve gözleri bana yönelmişken beni ilginç ve çekici bulmuyor, özel hissetmiyor. Benimle teke tek ve belli bir düzeyi tutturarak konuşmak daha cazip onun açısından ve bu olanak zaten var. Çevresinde daha çok kadınlardan oluşmuş bir hayran kitlesi olduğunu seziyorum. Onun bu kadar gözde biri oluşu garip bir kıskançlık uyandırıyor içimde. Kadınlarla konuşup şakalaşırken çok çekici olduğunun farkında bir erkeğin oyunculuğu içinde görünüyor. Güzel, genç bir kadına bakışındaki meraklı parıltıyı yakalıyorum ve bir an savunmasız kalıyorum. Oysa soruların arkası gelmiyor. Anneniz Alman asıllıymış. Almanya'da mı büyüdünüz? Bu durum sizde kimlik sorunu yarattı mı? İki toplumlu olma konusunda ne düşünüyorsunuz? Kendimi emniyete almak için sandalyemi hafifçe kaydırıp görüş açımı değiştiriyorum. Şimdi her şey yolunda. Şu an ilgi odağı benim. Ama sohbet alışıldık. Söylenecek yeni, ilginç bir şey yok. Sina'nın yanı başımda oturup bu sıradanlığı bölüşmek istememesi mantıklı.